Hepinize esenlik olsun. Yeni bir video aracılığıyla İsa'nın dağdaki vaaz öğretişlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsa, Matta bölümünde dağda verdiği vaaza başlarken ne mutlu sözleriyle başlayan temellerden bahsederek vaazına giriş yapmıştı hatırlarsanız. Mutlu olmak bu dünyada yaşayan birçok insanın amaçladığı ve aradığı bir şeydir. Ama maalesef birçok insan mutluluğu kariyer, zenginlik, para, eğlence, şöhret ve benzeri gibi şeylerle sahip olabileceklerini düşünerek hayatlarını mahvetmekteler. Oysa ki kutsal kitap bize gerçek mutluluğu asla bu gibi şeylerde bulamayacağımız konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Ünlü bir Hristiyan teolog ve felsefeci olan Augustine bir sözünde diyor ki, ruhlarımız Tanrı'yı yüceltmek ve onda huzur bulmak için yaratılmıştır. Ve yaratılan her bir insanın yüreğinde bir boşluk bulunmaktadır. Tanrı'ya yönelip onda huzur bulmadıkça insan içindeki bu boşluğu başka bir şeyle dolduramaz veya başka bir şeyde kalıcı bir tatminkarlık, mutluluk bulamaz. İnsan mutluluğu ancak İsa'nın ne mutlu diye tanımladığı bu türdeki kişiler olduğumuz zaman bulabilir. Matta 5. bölümde İsa mutluluğumuzun Tanrı'yı hoşnut eden tutumlar ve davranışlarımıza bağlı olduğunu söyler. Aslında ilk olarak burada yapmamız gereken mutluluk sözcüğünün ne anlama geldiğini gerçekten iyi bir şekilde kavramaktır. Gerçek mutluluk bir partide atılan kahkahalardan veya eğlence adını verdiğimiz geçici zevklerden daha öte bir şeydir. Mutluluk kazandığınız bir başarının verdiği heyecandan ya da maaşınıza zam geldiğinde içinizde hissettiğiniz duygulardan daha öte bir şeydir. Mutluluk kendi düşüncelerimizin sessizliğinde yapayalnızken, orada siz ve Tanrı'dan başka hiç kimse yokken ve onun sizden hoşnut olduğunu hissettiğinizde ve onun gerçekten varlığını hissettiğinizde içinizde duyduğunuz o anlatılmaz rahatlıktır. Mutluluk arabaları, evleri, eğlenceyi ya da banka hesaplarını düşünmeden yaşamınızı değerlendirirken Tanrı'da bulduğunuz heyecan, güven ve tatminkarlıktır. O zaman bu şekildeki bir mutluluğa sahip olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte bu sorunun yanıtını dünya ile yollarımızı ayırıp da dağa çıkıp İsa'nın ayakları dibine oturduğumuzda bulabiliriz. İsa'nın oradaki öğretilerinde bulabiliriz. İsa diyor ki, ne mutlu yaslı olanlara çünkü onlar teselli edilecek. Yaslı olmak. İsa burada yaslı olmak derken ne demek istiyor? Yaslı olmak demek ne demektir? Bir gün hayat boyunca çektiğimiz acılar karşısında Tanrı'nın tesellisini göreceğiz. Bazen bu teselli burada yaşarken yaşadığımız bir tecrübe olacak. Ama en büyük teselliyi Tanrı'nın huzur diyarı olan onun cennetine gittiğimiz zaman tecrübe edeceğimiz şeydir. Vahiy 7. bölümde diyor ki, artık acıkmayacak, artık susamayacaklar. Ne güneş ne de kavurucu sıcak çarpacak onları. Çünkü Tanrı'nın tahtı ortasında olacak onların. Ve kuzu onları güdecek ve yaşam suyunun pınarlarına götürecek. Tanrı onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Yani diyor ki Tanrı bizleri teselli edecek. Acılarımız karşısında. Ama burada İsa'nın ne mutlu yaslı olanlara derken daha çok farklı bir yas türünden burada bahsettiğini görüyoruz. Bunun ne tür bir yas olduğuna bakmadan önce isterseniz yas tutmanın anlamına bir bakalım. Yas tutmak derin bir üzüntü duymak, tasalanmak ve kederli olmak anlamına gelir. Aslında bu sözcüğün anlamını, karşıt anlamını düşünerek daha net anlayabiliriz. Yas tutmanın karşıtı nedir? Bazıları sevinç diyebilir. Ve bu bir dereceye kadar doğrudur. Ama bu sözcüğün tam olarak karşıtı daha çok duyarsızlık, aldırış etmemektir. İnsanlar neden yas tutarlar? Ya başka insanların ya da kendilerinin acılarını yüreklerinde hissederek duydukları üzüntüden dolayı yas tutarlar. Bazen bir Mesih inanlısı olarak isteyerek ya da istemeyerek gün içerisinde Tanrı'ya karşı günah işleyebiliriz. Belki adam öldürmüyor veya hırsızlık yapmıyor olabilir. Ama her birimiz bazen şeytanın ayartısına kapılarak günah işleyebiliriz. Ve her birimizin hayatında bazı zayıflıklar veya vazgeçemediğimiz, bırakamadığımız günahlar var. Ağzımızdan kötü sözler çıkabilir. Bazen yalan söylemek, dedikodu yapmak, yargılamak gibi günahlara düşebiliriz. Bırakamadığımız belki kötü alışkanlıklarımız var. Ya da bazen çılgınca eğlenceler, pornografi izlemek veya düşüncelerimizde Tanrı'nın hoşuna gitmeyen birçok günahlara kapılabiliriz. Mesih inanlısı olduktan sonra bu saydığım günahlar ve zayıflıklar birden hayatımızdan yok olup gitmiyor. Hepimiz bunları hayatımızdan çıkarıp atmak için her gün mücadele ediyoruz. Ve etmeliyiz de. Çünkü doğru olan budur. Bizler kutsal olmaya çağrıldık ve kutsal olmak için her zaman gayret etmeliyiz. Bunu yapmak önemlidir. Ama burada sorulması gereken en önemli sorulardan birisi şudur. Hayatınızda bu günahlara karşı sizin tutumunuz nedir? İşlediğiniz bu günahlar karşısında neler hissediyorsunuz? Hayatınızdaki bu günahlara karşı duyarsız, boş vermiş ve hiç aldırış etmeden yaşamaya devam mı ediyorsunuz? Yoksa bu günahlar sizde derin bir üzüntü yaratarak yas tutmanıza mı sebep oluyor? İşte burada İsa'nın bahsettiği yas budur. Yaslı olmak hayatımızdaki Tanrı'ya karşı işlediğimiz günahların farkına vararak ve bu işlediğimiz günahlarla onu ne kadar üzdüğümüzü anladıktan sonra içimizde hissettiğimiz, duyduğumuz acı derin bir üzüntü demektir. Bu üzüntüyü yaşıyor musun? Eğer yaşıyorsan İsa sana sesleniyor. Ne mutlu sana. Günah karşısında duyduğun üzüntüden dolayı ben diyor seni teselli edeceğim. Birçok kişi günah içinde yaşamakta ve yaşadıkları bu günahlar karşısında hiçbir pişmanlık, üzüntü ya da keder hissetmeden, içinde bulundukları duruma aldırış etmeden de yaşamaya devam etmekteler. Ne yazık ki Hristiyan olduğunu söyleyen birçok kişi de bu grubun içerisinde yer almaktadır. Eğer sen de bu grubun içerisindeysen, Tanrı'ya karşı işlediğin günahları görmezlikten gelerek, aldırış etmeden yaşamaya devam ediyorsan, Mesih'te olduğunu söyleyerek kendi kendini kandırıyorsun demektir. Çünkü gerçek bir Mesih imanlısı, gerçek bir Hristiyan işlediği günahlar karşısında boş vermiş bir şekilde yaşayamaz. İşlediği günahlardan dolayı Tanrı'nın önünde büyük bir üzüntü ve acı duyarak, yas tutarak yaşar. Tıpkı Davut gibi. Kutsal kitaba baktığımızda Davut, Betşeva ile işlediği zina günahından ve bu günahın getirdiği diğer günahlardan dolayı bir süre hiç aldırış etmeden günah içinde yaşamaya devam etti. Ta ki bir gün Nathan peygamber gelip de ona günahını gösterene kadar. Davut işlediği günahın farkına vardığı zaman ne yaptı biliyor musunuz? Acı duydu. Kederlenerek yas tuttu. Bakın Davut işlediği günahını Tanrı'ya itiraf ederken neler söylüyor? Mezmur 51. bölüm 1 ve 12. ayetlere baktığımızda. Diyor ki ey Tanrı lütfet bana sevgin uğruna sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Bu nedenle söylediklerinde haklı, yargılarında adilsin. Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercan köşk otuyla arıt, paklanayım. Yıka beni kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana. Bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, kutsal ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. Bana destek ol, istekli bir ruh ver diyerek Davut dua ediyor. Görüyorsunuz duasında değil mi? Sevincini kaybetmiş bir kişiyi görüyoruz. Ama Tanrı'ya yaklaşarak tövbe isteyen bir kişiyi de görüyoruz. Aynı şekilde Petrus tutuklandıktan sonra İsa'yı inkar ettikten sonra horozun ötmesiyle günahının farkına varan Petrus dışarıya çıkarak acı acı ağlayarak yas tutup tövbe etti diyor Matta 26. bölüm. Aynı şekilde eski antlaşmaya baktığımızda Tanrı'nın sadık, Tanrı adamı, Tanrı kadınları günahlarının farkına vardıklarında çula sarınıp kül içinde oturarak oruç tutup ağlayarak tövbe ettiler. Çünkü bu insanlar gerçekten Tanrı'ya bağlı, onu seven, ona hizmet eden, işledikleri günahlarla Tanrı'yı ne kadar üzdüklerinin farkına varan insanlardı. Tanrı'yı tanımış ve onun kutsallığını anlamış, olduklarından dolayı içinde bulundukları günaha karşı aldırış etmeden, boş vererek yaşamıyorlardı. Ve bu yüzden günahları karşısında kederlenip yas tutuyorlardı. Peki ya sen, ya ben? Günaha düştüğümüz zaman ya da hayatımızdaki zayıflıklar ortaya çıktığı zaman ne yapıyoruz? Bu kişiler gibi Tanrı'yı ne kadar üzdüğünün farkına vararak günahların için yas tutuyor musun? Davut gibi kendini kirli hissederek beni mercan köşk otuyla arıt paklanayım, yıka beni kardan beyaz olayım diyerek Tanrı'ya yakarıyor musun? İşlediğin günahlardan dolayı kendini mutsuz hissederek tekrar sevinç ve neşe bulmak için Tanrı'ya yönelip dua ediyor musun? Günahından dolayı sen de Davut gibi kemiklerinin ezildiğini hissediyor musun? Petrus gibi Tanrı'nın önüne giderek acı acı ağlıyor musun? Eğer bunları yaşıyorsan ne mutlu sana. Çünkü İsa diyor ki günahın karşısında tuttuğun bu yastan dolayı ben seni teselli edeceğim. Günah karşısında duyduğun üzüntü iyidir. Çünkü bu seni Tanrı'nın kutsallığına ve tövbeye yöneltir. Bu yüzden İsa öğrencilerine burada yas tutmaktan kaçınmayın. Çektiğiniz acıları inkar etmeyin. Bunları Tanrı'ya ilan edin. Ben sizi bereketleyeceğim. Ben sizi teselli edeceğim. Ve size kurtulmanız için yardım edeceğim demek istiyor. Tanrı Mezmur 51:17'de dediği gibi, alçak gönüllü ve pişman bir yüreğin sesini geri çevirip hoş görmez Tanrı. Tam tersine şifa ve teselli verir. Yaşadığımız acılar vasıtasıyla Tanrı bize karakterimizdeki yanlışlıkları göstererek bunu düzeltmeye çağırır. Yeşaya 57:18'de Tanrı günahları içerisinde yas tutan halk için şöyle diyor. Yaptıklarını gördüm ama onları iyileştirip yol göstereceğim. Karşılık olarak hem onları hem de aralarında yas tutanları avutacağım. Aynı şekilde Yoel peygamber 2. bölüm 12 ve 13. ayetlerde diyor ki, oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak bütün yüreğinizle bana dönün. Giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın ve Tanrınız Rab'be dönün. Çünkü Rab lütfeder, acır, tez öfkelenmez, sevgisi engindir, cezalandırmaktan vazgeçer. Bu yüzden kardeşler günahlarımızın farkına varalım. Sadece farkına vararak pişmanlık duymakla kalmayalım. Aynı zamanda bunlardan kurtulmak ve Tanrı'nın tesellisini yaşamak için ona yaklaşalım. Onu daha çok tanımaya çalışalım. Eğer Tanrı'yı ne kadar çok tanırsan, onun senin için yaptıklarının ne kadar çok farkına varırsan, günahlarını görmezlikten gelmen mümkün değil. Kişi işlediği günahın sonucunda duyduğu pişmanlığı yüreğinde çalışan kutsal ruhun aracılığıyla hissedebilir. Kutsal ruh, Tanrı'yı üzen ve ona acı veren kişinin yüreğinin nankörlüğünü ortaya çıkarır ve bizi pişmanlık içinde çarmıhın önüne getirir. İşlediğimiz her günahla çarmıhta bizim için acı çekmiş olan İsa'nın çarmıhtaki resmini gösterir. İşlediğimiz günahlarımızla yaraladığımız kişiye baktığımızda ona büyük acılar veren günahlarımız için yas tutarız, üzülürüz. İşte böyle bir yas bizi günahlarımızı terk etmeye yönlendirerek Rabbin verdiği teselliye kavuşturur. Bu yürek tutumunun sizde olup olmadığını anlamanın bir yolu elinize bir kağıt kalem alarak hayatınızda Tanrı'nın hoşuna gitmediği şeylerin, işlediğiniz günahların bir listesini yapın. Ve daha sonra bu listeye bakarak ne hissettiğinizi test edin lütfen. Her gün bu listeyi kendinize hatırlatarak bunlardan kurtulmak ve değişmek için Tanrı'ya yaklaşın. Dua edin. Bir sonraki videomuzda başka bir temel üzerinde konuşmak için sizleri tekrar bir araya gelmeye davet etmek istiyorum. Bu arada kanalımıza abone olarak sonraki videolarımızdan haberdar olabilir, beğenerek ya da yorumlar yazarak bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.